Hayırlı günler Erkam Radyo'nun aziz dinleyicileri ve Enderun sohbetlerinin ilgilileri. Bugün sizlere rahmetli Profesör Osman Turan'dan bahsetmek istiyorum. Osman Turan Hoca yakın tarihimizde yahut çok yakın tarihimizde ve geçmişimizde önemli bir ilim adamı, tarihçi, bir siyaset adamı ve fikir adamı olarak iz bırakmış isimlerin ön sıralarında yer alan bir kişidir. 1970'li yıllarda rahmetli hocam Mahir İz'in Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahında yaptığı bir sohbete katılmak üzere ikindi namazını dergah mescidinde kılıp sonra sohbete geçecektik. Ben biraz geç kaldım. Önce hoca efendi dinleyicileriyle birlikte sohbet odasına geçmişler. Ben de mescide uğrayıp bir namaz kılayım dedim. Baktım ki orada Abdurrahman Gürses hoca efendi mevlit okuyor. Benim bildiğim Abdurrahman Gürses Hoca Efendi Kur'an-ı Kerim'i bile o zamanki tabirle söyleyelim nazlı okurdu. Yani okumak istediği zaman, içinden geldiği zaman ve kendine mahsus bir coşkuyla okurdu ve okuyanların dinlemesini de arzu ederdi. Yani ona hocam bir aşırı şerif kıraat buyurun da dinleyelim dense, eğer içinde bir okuma arzusu yoksa okumazdı. Hoca efendi mevlit okuyor. Tabii mevlit okumasına daha çok şaştım. Namazı farzladıktan sonra, yani sadece farzını kıldıktan sonra baktım ki mihrabın yan tarafında Osman Turan Hoca ve simalarını tanıdığım, bazılarının isimlerini bildiğim ama şimdi kimler olduğunu tam manasıyla hatırlayamadığım 5-10 kişi oturuyorlar. Geri tarafta hanımlar arasında da asaletli, asil ailelerden geldikleri belli olan bazı hanımlar da dinliyorlar. Ben de bu hocanın mevlid okumasını hemen o zamana kadar hiç dinlemediğim için hadi dinleyeyim diye kaldım. Son bahirmiş zaten. Hoca efendi okudu. Ardından bir aşırı şerif okudu. Sonra güzel, gevrek bir dua sesi vardı rahmetlinin. O sesle bir güzel Osmanlıca elfaz ile güzel bir dua lütfettiler. Amin dedik. Hepsi yani 15-20 dakika içinde sona erdi. Ben kalktım, Hoca Efendi'nin elini öptüm. Osman Turan Hoca'yı da daha önce çeşitli konferanslarında vesairelerde duyduğum, dinlediğim, gördüğüm için onun da elini öpmek üzere eğildim. Ve orada böyle bir karşılaşmamız oldu. Daha sonraki zamanlarda da çeşitli vesilelerle bu sefer o karşılaşmanın yahut o yakınlığın, ki esas yakınlık Abdurrahman Hoca Efendi ile idi. Çünkü hem babamın arkadaşı hem de ben murakip olarak zaman zaman gittiğim için camiye o sebeple tanışıyorduk. Böylece bir muarefe oldu. Şimdi bugün bu konuda, yani Osman Turan hocamız hakkında bir konuşma yapmayı düşünmemin İki sebebi var. Birincisi, hocanın bu yıl vefatının 40. yıl dönümü. Yani hoca rahmetli 1978 yılında Hakk'a yürüdü. Dünya hayatını tamamladı, emaneti sahibine iade etti. İkincisi ise hocanın bizlere o zamanlar verdiği bir tarih şuuru vardı. O tarih şuurunu, Türk tarihi bir bütündür ve İslamiyet'le birlikte gittikçe yükselen bir seyir takip etmiştir. Türk tarihini ve Türklüğü İslamiyet'ten ayırmak mümkün değildir mealinde, manasında bir tavır içine girmiş olması. Bir üçüncüsü ise Osman Turan Hoca'nın çalışmaları daha çok Selçuklulara dönemine ait olduğundan ve Selçuklu öncesi, yani İslam öncesi devreyi de zaman zaman içine aldığından, ki mesela doktorası 12 hayvanlı Türk takvimi idi. Hocanın bu Orta Asya devresine de başlangıçta çalışmalarının inmesinden, geri gitmesinden dolayı daha sonraki yıllarda Türk Ocakları'nın başkanlığını yapması vesaire de buna eklenmelidir. Bir Türkçü kimliği ve bu kimlik dolayısıyla da Hoca Efendi'nin belki sadece belli bir grup tarafından her yıl anıldığı ve bugünün gençlerine, bugünün ilim, fikir, kültür dünyasına yeterince intikal etmediğidir. Bu sebeplerle ben bugünkü sohbetimizi hocanın hayatına, faaliyetlerine, düşüncelerine ayırarak böyle kendisine pek çok kişinin, zannediyorum ben yaşta yetiştiği insanın, hem hatıralarını tazelemek hem de gençlere onun kitaplarından okuması gerekenler üzerinde bazı işaretlerde bulunmak, bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bir de şu mesele vardır. Şimdi biz tarihimize vakıf değiliz. Bunun bir tarafı tarihimizin bize unutturulmak istenmesiyle alakalı. Ama öbür tarafı bizim tarihi bilgilere ihtiyacımız olup olmadığı konusundaki düşüncelerimizdir. Nitekim benim bir yeğenim üniversiteye başladığı yıllarda kendisine biraz da tarih oku, şu şu kitaplar oku diye tavsiye ettiğimde bana şöyle bir cevap vermişti ve şaşırmıştım. Bugünkü gençlerin de aynı durumda olduğunu zannederim yahut benzer bir tavır içinde olduğunu zannederim. Demişti ki dayı, yani eğer tarih bu kadar mühim olsa bizim fakültenin dersleri arasında tarih dersleri de yer alır. Buna çok şaşırmış ve hatta tabii biraz da kızmıştım. Şimdi bakıyorum bizim gençlerimiz bizim okuduğumuz kadar da tarihi bilmiyorlar. Bizim merak ettiğimiz kadar da tarihe meraklı değiller. Halbuki tarih bir milletin geçmişi, hali ve geleceği ile ilgili bilgileri doğru düzgün olarak elde etmesinin ve bilhassa hal ve gelecekle ilgili doğru kararlar almasının arka planındaki en zengin yönlendiricidir ve hazinedir. Dolayısıyla bugünün gençlerinin tarih konusunda da ciddi bir şuur ve bilgi sahibi olmaları gerekir. Hepinizin bildiği, herkesin bildiği gibi tarihleri zengin olmayan milletler bu şuurdan mahrum kalmamak için bir takım basit hadiseleri abartarak çok büyük bir tarihe sahiplermiş gibi gösteriyorlar. Rahmetli hocalardan Osman Turan hocamın da arkadaşı olan Köymen hoca şöyle diyor bir yazısında: tarih şuurunu taşıyan milletler medeniyet hamlelerinde bu tarih hazinesinden faydalandıkça tarihin onlar için faydası vardır. Bakın, faydalandıkça faydası vardır. Bu sebeple tarih yazılıp bir kültür ve şuur kaynağı olmadıkça toprak altında kalan kıymetli madenler gibi hiçbir mana ifade etmez. Maden toprağın altında duruyor, siz üstündesiniz, ne sizin ondan ne onun sizden haberi var. Bu sebeple de her ileri millet veya her medeni hamleye girişen memleket hummalı bir şekilde tarih tetkiklerine girişmiş ve bu alandaki çalışmaları daima yüksek seviyeye ulaştırmışlardır. Şimdi bizim tarihimizin de Bugün mesela Orta Asya devresinde bilmiyoruz ki, o bizim ilk tarihimizdir. Esatir ile, destanlarla efendim karışmıştır. Ama yine de tam manasıyla bilemiyoruz. Fakat size şu kadarcığını söyleyebilirim ki, rahmetli Osman Tuğra'nın da bir makalesinde ele aldığı Satukbura Han destanında destan kahramanı olan Satukbura Han Hazreti Peygamber'le Miraç'ta karşılaştırılmış gösteriliyor. Ki Hazreti Peygamber zamanında Satukbura Han yok. Türkler o zaman Müslüman olmuş, İslam'la şereflenmiş değiller. Ama destan muhayyilesi bizim İslam'ımızın o kadar eski ve derin olduğunu ifade etmek için böyle bir tasnie başvurmuş ve Efendimiz Aleyhisselam Miraç'ta 40 atlısıyla beraber Satukbura Han'ı görüp de Cebrail'e sorduğu zaman bu kimdir? Cebrail'in şu cevabı da enteresan. Sizden 2 asır sonra gelerek Orta Asya'da İslam'ı ve sizin dininizi yayacak olan yiğittir. Bakın, tarihi muhayyile, destan muhayyilesi, tarih şuuru ne yapıyor? Olmamış bir hadiseyi destana dahil ederek bizim Müslümanlığımızın o kadar eski olduğunu anlatmaya çalışıyor. Netice itibariyle tarihin böyle bir özelliği var. Osman Turan da bu milletin tarihinin içtimai, iktisadi, dini, hukuki, kültürel ve edebi yönleri, hatta sanat yönleri üzerinde de ciddi çalışmalar yapabilmiş, yapmış ve bu konulara kimse eğilmezken bu çalışmaları yapmış, önemli bir ilim adamıdır, fikir adamıdır ve hayatının bir kısmı maalesef siyasetle de uğraşmakla geçtiği için, bu ilmi faaliyetlerine de sekte vurduğu için maalesef diyorum ben, böyle bir tarafı da olan bir insandır. Kendisi bir köylü çocuğudur. Cemiyetin en alt tabakasından gelerek binbir sıkıntı ve yokluk içinde yetişmiş. Sonra da Türk tarih ve medeniyetine dair, hatırımda yanlış kalmadıysa, neşredilen kitapları 20'nin üzerindedir ve 100'e yakın da makale yazmıştır ki bunların her biri alanında ilk defa yazılmış eserler ve makalelerdir. O bakımdan biz Osman Turan rahmetli hocamızı hem şahsen tanımak, hem mücadelesinden haberdar olmak, hem de fikirleri hakkında bilgi sahibi olmak durumundayız. Kimdir Osman Turan? Şöyle bir ana hatlarıyla tarihi hayatının safhalarına bakalım. 1914 yılında Trabzon'un Çaykara kazasının Soğanlı köyünde doğuyor. Ailesi Van'dan Bayburt'a gelen, sonra Bayburt'tan da Trabzon'a yerleşen Kuranoğulları adıyla anılan bir ailedir. Babası 1. Cihan Savaşı'nda Kafkas cephesinde şehit düşmüş Hasan Ağa'dır. Dolayısıyla bir şehit çocuğu olarak taşa yumruk vurmak diye bir tabir vardır bizim Türkçe deyimlerimizin içinde. Adeta taşa yumruk vurarak okumuş, kendini yetiştirmiş ve bütün dünyanın bugün hala önünde, daha doğrusu eserlerinin önünde hürmetle eğildiği ve eserlerinden müstahni kalamadığı bir ilim adamı olmuştur. Efendim, ilkokulu Çaykara'da, her gün 3 kilometrelik yolu yürüyerek gidip gelmek suretiyle okumuş, liseyi Trabzon ve Ankara Lisesi'nde tamamlamıştır. Yatılı imtihanlarını kazanarak Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ne devam etmiş ve 1940'da o zaman mezun olmuş ve ilk mezunlardandır Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin tarih bölümünden. gayret ve çalışmalarıyla, terbiyesiyle, efendime söyleyeyim tevazu ile ve arkadaşların ifadeleri önemli. Anadolu çocuklarına has çekingenliği ile Fuat Köprülü'nün dikkatini çekmiş ve Fuat Köprülü ki herkesi beğenmez, herkesi takdir etmez, hatta son derece kıt olan takdir ve teveccühüden bahsedilir. Osman Turan bu takdir ve teveccühü kazanarak hocasının ilgisini çekmeyi başarmış ve yine talebe arkadaşlarının söylediğine göre daha öğrenciliğinde bile hocası ona asistan muamelesi yapmış ve Orta Çağ tarihi seminer kitaplığını idare etmesini istemiştir. Bu yıllardaki Osman Turan için söylenen bir söz çok dikkatimi çekti. Diyor ki arkadaşları, Köprülü seminer ve derslerinde tatlı bir Karadeniz şivesiyle konuşan Osman'ın ileri sürdüğü fikirleri, mütalaları sabırla ve dikkatle dinler, bazen tasvip eder, bazen de tamamlar ve düzeltirdi. Hocanın benim gördüğüm ve tanıdığım yıllarda, eskiden de herhalde öyledir ama boyu biraz ufak tefek. Yani biz adını duyduğumuz ve eserlerini gördüğümüz zaman hocayı böyle müheykel, müşekkel eserleri gibi kocaman bir adam zannederdik. Sonra baktık öyle değil. Minyon demesek bile kısa boylu bir yapıya sahip ve Türkçesi de, ben de Trabzon'da olduğum için zaman zaman güzel konuşmakla birlikte hafif böyle bir Trabzon ağzına çalan ifadelerle idi. Hoca da arkadaşları da bunu ifade ediyorlar. Karadeniz şivesiyle konuşmak bu demek. Ve onun fikirlerini dikkatle dinlediklerini ve tasvip yahut tasih ettiğini söylüyorlar. Fuat Köprülü 1942'de 12 Hayvanlı Türk Takvimi adlı çalışmasıyla Türkiye'nin ilk tarih doktoru olmuş. 1944'te doçent, 1951'de de profesör olmuş. Yani ilmi hayatında ilmi basamakları da çok süratle çıkmış ve tabir caizse 10 sene içinde hem de dil, tarih, coğrafya fakültesi gibi bir yerde profesör olmuştur. Bu noktaya bir mim koyun isterseniz sevgili dinleyiciler. Hocanın dil, tarih ve coğrafya fakültesindeki hayatı hem fakülte yıllarında hem siyasete atıldıktan sonra tekrar fakülteye dönme arzusunda bulunduğu yıllarda fakülte tarafından bin bir çeşit engel çıkarılarak yolu kesilmiş bir ilim adamıdır. Mesela daha bu 1944'te Nihal Atsız'ın Türkçülük ve Turancılık davasından dolayı muhakeme edilen Nihal Atsız'ı fakültedeki odasına ziyarete gelmiş. Daha doğrusu Atsız Osman Turan Hoca'yı ziyarete gelmiş ve bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alınmış. Yani size fakültenizde bir zat geliyor, ziyaret ediyor. O gelen zatın kimliği, yaptıkları, şunlar bunlar ne olursa olsun, bundan dolayı size bir fatura ödetiliyor. Faturayı ödeten kim? Hasan Ali Yücel. Bu Hasan Ali Yücel de bizim yakın tarihimizde hem müsbet işleriyle hem de bunun gibi menfi işleriyle çok etkili olmuş bir isimdir. Hala daha müsbeti nedir, menfisi nedir, kârı ne olmuştur, zararı ne olmuştur? Bu da açıklıkla ortaya konamamış bir meseledir. Çünkü bu tarz meselelerde mümkün olduğu kadar tarafsız olarak meseleyi ele alıp bir karara varmak lazım. Halbuki biz de, bizim karşımızdakiler de, yani o zamanki tabirlerle söyleyeyim, sağcılar da solcular da bir türlü ocak gayretini bırakmadan karşı tarafı yok farz etme alışkanlığındayız. Efendim hoca 1946-47'de askerlik hizmetini yapmış. 48-50 yıllar arasında Lozan'da ve Londra ve Paris'te bulunmuş. Hem Fransızcasını hem de İngilizcesini geliştirmiştir. Hocanın bir özelliği de Arapça ve Farsçayı ve Fransızca ile İngilizceyi çok iyi bilmesidir. Daha sonra 1954 yılında Trabzon'dan milletvekili seçilmiştir. İşte bir ilim adamının ayağını kaydıran en önemli şey bu ilmi yolu, mesaiyi bırakıp yani Cevdet Paşa'nın tabiriyle ilmiye tarikını bırakıp siyasiyat tarikına yoluna sapması olmuştur. Bu Köprülü'de de böyledir. Başka ilim adamlarında da böyledir. Dolayısıyla yani ilim adamı siyasi bir mecraya girdiği zaman hem ilminden geri kalıyor ve benim bugüne kadar müşahede ettiğim şey şudur. Ondan sonra siyasette de bir şey yapamıyor. Siyaset bittikten sonra da ilme dönerken büyük sıkıntılar çekiyor ve ciddi fireler veriyor. Halbuki o istikamette yani ilmi istikamette devam edebilseydi çok daha esaslı eserler ortaya koyardı. Milletvekili seçilmesinde yine hatıralardan anladığımıza göre kendisinin bir ciddi arzusu yok. Fakat Trabzonlu hemşerileri Menderes'le görüşüyorlar ve onu Milli Eğitim Bakanı yapması kayıt ve şartıyla onun milletvekili adayı olmasını temin ediyorlar. Seçildiğini de kendisi haberlerden ve kendisine böyle bir teklifte bulunurken sormayan insanların getirdiği haberlerden öğreniyor. Hocanın Trabzon milletvekilliği 60'a kadar sürüyor. 60'ta daha henüz ameliyat olmuş bir nekahat halindeki hastayken Yassıada'ya bütün Demokrat Parti milletvekilleriyle beraber gönderiliyor ve 17 ay tutuklu kalıyor. Buraya yine bir nokta koyarak yahut noktalı virgül koyarak şunu ilave edelim ki hoca bir ilim ve fikir adamı olduğu için siyasetin eskilerin tabiriyle ivicaçlarına yani dönemeçli yollarına sapacak. Oralarda duruma uygun işlerle vaziyeti idare edecek bir yapıda olmadığı için ilmin kendisine gösterdiği doğrular üzerinde ısrar ettiği için Menderes'le ve partinin ileri gelenleriyle anlaşamamıştır. Yani yine eskilerin tabiriyle ne İsa'ya ne Musa'ya yani ne ilmi faaliyetini sürdürebilmiş ne de siyasi faaliyetinde ciddi bir merhale şey yapamamıştır. Bir merhale kesbedememiştir, bir merhaleye ulaşamamıştır. Dolayısıyla bu devir 1960 ihtilaliyle kesildi ama o kesilme hocanın hayatına, bundan sonraki hayatına birkaç bakımdan etkili olmuştur. Beraat ettikten sonra fakültedeki görevine dönmek istemiş ve fakat fakülte bütün organlarıyla, dekanıyla, kürsü başkanıyla, oradaki kendisinin yetiştirdiği insanlarla birlikte hocanın fakülteye dönmesine engel olmuştur. Burada da çok dikkat çekici bir şeydir. Köymen diyor ki hatıralarında, hocanın diyor fakülteye dönmesine herkes karşı çıktı. Sebebi de hocanın fikriyatı idi diyor. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi o zamanlara baktığımız zaman İstanbul Üniversitesi biraz daha özellikle Edebiyat Fakültesinden söz edecek olursak sağ bir çizgide yani biraz daha değil sağ çizgide Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya ise sol bir çizgide idi. Ve bu sebeple de netice itibariyle yine o zamanki tabirle sağcı bir çizgide olan ve kitaplarında Selçuklular ve İslamiyet gibi kitaplar yazan, dil devrimine karşı çıkan yazılar kaleme alan bir insanın bir münevver Müslümanın fakülteye dönmesini arzu etmiyorlardı ve buna bütün güçleriyle karşı koydular ki bu hocayı çok yıpratmıştır. Çeşitli davalar açmıştır. Hepsini kazandığı halde yine de dönememiştir. Hatta maaşı kesildiği için maaşının ödenmesine mahkemeler karar verdiği halde maaşını ödemişler ve fakat hocayı fakülteye sokmamışlardır. Hoca da hep bu aldığı maaşın karşılığını nasıl ödeyeceğini fakülteye hoca olmadan, talebelerine ders vermeden düşünmüş, bundan da üzülmüştür. Dolayısıyla bunda mesela Akdes Nimet Kurat'ın sorumluluğu var. Efendim başka Mehmet Aktağ'ın sorumluluğu var. Sonra Sümer Hoca'nın sorumluluğu var. Bunları tarihe havale ederek devam edelim. Neticede hoca tekrar siyasete girmek zorunda kalmıştır. O da Adalet Partisi'nden milletvekili seçilmek noktasına kadar gelmiştir. 64'te Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı seçilmiş. 65'te Trabzon milletvekili olmuş. Ve yine Demirel'le anlaşamamış ki anlaşamaması da bence çok normaldi. 1969'da siyasetten çekilmiş. Şimdi bu siyasetten çekildikten sonra üniversiteye de dönemeyince İstanbul'a hoca rahmetli yerleşiyor ve 72'de emekli oluyor. Burada yine ibret verici bir nokta var. O da şudur. Türk Tarih Kurumu 1974'te Osman Turan hocayı asli üyelikten tard etmiştir. Yani çıkarmıştır. Hocayı çok etkileyen bu kararın karşısında yazı yazan bazı tarih kurumu üyeleri yahut münevverler diyorlar ki 30 senedir hoca bu kurumda üye, 30 senedir tek bir sayfa yazısı bulunmayan insanlar hala tarih kurumunda üyeliğe devam ederken hoca gibi Türkiye'nin ilim dünyasının ve Selçuklu tarihinin yüz akı olan bir ilim adamı bu kurumdan nasıl çıkarılır? Bu durum hocayı çok üzmüş. Nitekim bir başka eserini tamamlamak için çalışırken 17 Ocak 1978'de vefat etmiştir. Şimdi Osman Turan hocamızın ilmi ve fikri hayatına bir göz atarak sözlerimizi sürdürelim. Arkadaşları yahut devrin onu tanıyan kalemleri Osman Turan hakkında şöyle diyorlar. Meslektaşlarının ifadeleri bu. Ciddi bir ilim adamı, kuvvetli bir bilgiye sahip, sağlam karakterli, yüksek medeni cesareti, doğruluğu ve tok sözlülüğü ile tanınmıştır. Çok geniş bir fikri ihata kabiliyetine sahiptir. Kalemi çok kuvvetlidir ve bu noktada onun ilim adamlığıyla kuvvetli kalem sahibi olması başa baş gitmiştir. Netice itibariyle böyle bir insan ile karşılaşıyoruz. Şimdi burada yüksek medeni cesareti ve sağlam karakteri meselesi söz konusu olduğunda şöyle bir hocanın hatırasına işaret etmekte fayda var. Bu hatırayı hocadan çok kişi dinlemiş. Dinleyenlerden birisi de Altay Köymen ve özetle şunu anlatıyor. Hoca Yassıada'da bir gün otururken Yassıada'nın meşhur komutanlarından ve yaptığı ne diyelim terbiyesizliklerle demeye içim öyle istiyor. Hakikaten çok büyük terbiyesizlikler yapmıştır. Bir devirde memleketi idare eden, Türkiye'yi temsil eden insanlara karşı. Şöyle bir usul ihdas etmiş. Kendisi göründüğü zaman orada bulunan herkes hangi rütbede, hangi durumda olursa olsun ayağa kalkacak ve hazır ol durumuna geçecekmiş. Osman Turan hocanın bulunduğu yere gelmiş bir gün ve Osman Turan hoca da ayağa kalkmamış. Neden ayağa kalkmadığını sorunca ve hazır ol durumuna geçmediğini sorunca hocanın cevabı şu: ben senin bu isteklerine eyvallah demeye mecbur değilim. Bir, ben milletin vekiliyim. İki, bir ilim adamıyım. Hangi sıfatla benim ayağa kalkmamı istiyorsun? Bunun üzerine hocanın üzerine yürümüş Güryay ve hocaya tokat atmaya kalkmış. Efendime söyleyeyim, galiba da vurmuş ama hoca hiç tereddüt etmeden kendisine bir Osmanlı tokadı aşk etmiş. Güryay'ın mahiyetinde bulunan askerler süngüleriyle üzerime hücum ettiler diyor hoca. Kumandan onların beni öldürmelerine müsaade etmedi. Fakat beni son derece rutubetli ve tabanı ayak bileklerine kadar çıkan çamur dolu bir hücreye hapsetti. Bu hücrede kaldığı müddetçe de hocanın kitaplarını okuyan efendim talebelerinden diyelim bir yüzbaşı o hücreye bir sandık getirmiş. Hocanın çamurdan kurtulmasını, orada kaldığı müddetçe o sandığın üzerinde oturmasını ve ona işte sigara gibi bazı ikramlarda bulunmasını sağlamış. Ama burada hocanın Yassıada komutanı gibi bir adama, ki onların astığı kestiği kestikti ve bana hürmetin yoksa rütbeme hürmetin olsun diyerek üzerine yürüyen bu herife tokat atması o şartlarda çok önemli. Ve hoca kendisi diyor ki ben birkaç tokat daha fazla vurdum diyor ve ondan sonra işte bahsettiğim zindana atılıyor. Şimdi dolayısıyla bununla ilgili bir başka bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Eşi Sa'da Sultan, Osmanlı hanedanından Nemika Sultan'ın kızı, hocanın Yassıada'ya gitmesinden önce, daha doğrusu ameliyatından 2 ay kadar önce yoğun bakımda iken bir rüya gördüğünü ve rüyasında şu sözlerin kendisine söylendiğini, daha doğrusu bu sözler değil, bu ayetin kendisine okunduğunu ifade ediyor. Allah'a inananlar çok sıkıntı çekerler ama sonra refaha ve felaha kavuşurlar. Bu ayeti duyduğunu söylüyor. Ve hasta yatağından kaldırılarak götürüldüğü Yassıada'da epey sıkıntı çekmesine, 17 ay, 16 buçuk ay tutuklu kalmasına rağmen efendim sonunda beraat etmesini de bu müjdeye bağlıyorlar. Burada yine bir başka rüyadan bahsetmek isterim. O da Sa'da Sultan'la evliliği meselesidir. Hoca rahmetli yine bir rüya görmüş Paris'te bulunduğu yıllarda. Diyor ki henüz bekardım. Rüyamda tanınmış eski asil bir ailenin kızıyla evleneceğime dair bir rüya gördüm. Ve bu rüyanın etkisiyle bu aile kimdir, ne zaman, nasıl olacaktır diye beklemeye başladım. Ve döndükten sonra da evlenmedim diyor. Sonunda efendim Nihal Atsız vasıtasıyla 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Osmanoğlu'yla tanışıyor ve onun vasıtasıyla Sa'da Hanım Sultan'la tanışarak evleniyorlar ve evliliklerinde de 1956'da evleniyorlar. Dolayısıyla hoca biraz da geç evlenmiş oluyor ve Hamdullah Supi Tanrı Över'in şahitliğinde bu evlilik gerçekleşiyor. Hocanın sözünü etmemesine rağmen, ki bize söz etmesi mümkün değil tabii yaş ve baş itibariyle, ama kimseden de duymadım. Daha sonra kendisi Endor'una gelir, sohbetlerde bulunurdu, bizler de onu dinlerdik. Hiç çocuğu olmamıştır. Eskilerin tabiriyle bila velet vefat etmiştir. Hoca bundan herhalde üzülürdü ama burada eşi Sata Sultan'ın onun ağzından hocayı tanımak ve hoca nereye giderse de Sata Sultan Hanımefendi ile beraber giderdi çoğu zaman. Onun hoca hakkındaki şu cümlelerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok arkadaş canlısıydı. Daima izzet ve ikramda bulunmak isterdi. Doğru sözlü ve çok dürüst bir insanda insan idi. Yalandan nefret ederdi. Eşi Sata Sultan, bana göre en iyi tarafı çalışkan, azimkar ve çok saygılı olması idi diyor ki, çalışkanlığı zaten ortaya koyduğu eserleriyle, yazılarıyla, makaleleriyle ortada. Saygılı olduğunu da Endor'una geldiği zaman orada yaptığı sohbetlerde etrafıyla konuşurken, yani biz ona göre çok genç insanlar olmamıza rağmen hepimize saygıyla ve sevgiyle yaklaşmasından, kendisine sorduğumuz sorulara efendim bizi ki zaman zaman gençlik saygıyla, belki hocaya sorulmaması gereken sorularda sorardık. Çünkü o yıllarda memlekette ciddi kargaşalar vesaireler vardı. Yani şöyle söyleyeyim, biz 68 nesli diyorlar ya, o nesildeniz. Üniversitede her gün insanlar ölüyor, kavgalar, dövüşler oluyor. Bunun akabinde işte 70'lerde hoca İstanbul'a geldi ve biz de o zamanlar hocanın daha yakın sohbetine Endor'unda yahut başka yerlerde şey yaptık. O şartlarda biz infial içindeyiz, durmadan sözler söylüyoruz ileri geri. Hoca da bunları dinliyor, sorduğumuz sorulara bunlar da geçecek. Sabırlı olmak lazım. İslam'dan, efendimize, milli değerlerden, manevi değerlerden ayrılmamak lazım diyor. Biz de gençlik hasebiyle Allah Allah, yani nasıl oluyor bu, biz öleceğiz, sıkıntılar çekeceğiz, bu işler düzelecek diye düşünüyorduk. Sonradan elhamdülillah bunların düzeldiğini de gördük. Evet, başladığı işi mutlaka bitirmek istediğini söylüyor yine eşi. En kötü tarafı ise içine kapanık olmasıydı. Bakın bu da çok enteresan. Hoca çok fazla konuşmazdı, yani bizim gördüğümüz kadarıyla. Ve birisine kızdığı zaman da kızgınlığını içine atarmış. Bu onu çok yıpratırdı diyor eşi. Zahiren de baktığınızda çok kibar ve saygılı, gerçek bir insandı diyor. Dolayısıyla arkadaşlarının ve eşinin bu beyanları bunun bir vaka olduğunu söylüyor. Hocanın ilmi ve fikri tarafıyla ilgili olarak şunu da ilave etmek lazım ki, parti içinde Menderes'le ihtilafı olduğu, hatta muhalif kanatta yer aldığı masına rağmen ihtilal, yani Yassıada'da partisini sonuna kadar müdafaa ettiğini biliyoruz. Bu Adalet Partisi'ndeki faaliyetleri içinde böyledir. Osman Tuğra'nın ilmi hayatının dışında bir fikri hayatı vardır ki o da üniversiteye dönemeyince Türk Ocakları Genel Başkanlığı'nı yapması, o zaman zarfında yayınladığı Türk Yurdu dergisinin devrinde herkes tarafından, daha doğrusu bütün sağcılar tarafından dikkatle takip edilmesidir. Ve o derginin özel sayılarının da ayrı bir değeri olduğunu belirtelim. Nitekim ben sadece o iki cildini alıp kütüphaneme koydum ve ciddi biçimde okudum. Bunun haricinde hocamız İstanbul'da çıkan Yeni İstanbul gazetesine baş yazılar da yazmıştır ki bunlar sonra yayınlanmıştır. Bu sebeple siyasi faaliyetleri de, ben siyasetle doğrudan ilgilenmediğim için şey olarak sıkı bir şekilde, yani bilemediğim için fazla söylemiyorum ama şuna inanıyorum. Bugün siyaset akademileri vesaireler oluyor ve oralarda bir takım insanlar ders veriyor. Hep merak ederim, acaba hocanın bu kitapları ve özellikle de bu siyasi vaktiyle yazdığı makaleleri okutuluyor mu? Çünkü dediğim gibi yiğit düştüğü yerden kalkar. Ve nerelerde ne gibi hatalar yapılmıştır, bunları bilmemiz lazım. Hatırıma şimdi geldi. Köymen diyor ki, insan çevresiyle birlikte diyor bir mücadele yapacaksa ancak muvaffak olur. Çevreniz size karşı olduğunuz zaman mücadelede muvaffak olamazsınız. Böyle yetişmiş insanların, ciddi disiplin insanların çevresinde de kimse olmaz. Eğer hoca iyi insanlar yetiştirip de fakülteye onları alabilseydi, böyle bir şansı, imkanı olabilseydi, fakültesinin ona bu şekilde davranması mümkün olmazdı diyor. Bu arada hemen eserlerinin önemlilerinden bahsetmek istiyorum. Hoca yazdığı eserlerin sonradan kitap haline getirmiş ve bütün Selçuklu tarihini İslam medeniyetiyle birlikte Selçuklu tarihinin nasıl bir özellik kazandığını ifade etmek üzere Selçuklular tarihi ve Türk İslam medeniyeti diye bir kitap yazmıştır ki biz mesela gençliğimizde bunu satır satır çizerek okumuşuzdur. Yine Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi, bu çok önemli bir eserdir. Türklerin ta Orta Asya'dan beri Cihan Hakimiyeti ve bu Cihan Hakimiyetini de tabir caiz İlahi Kelimetullah için yaptıkları, özellikle Selçuklu ve Osmanlı tarihi nazara itibare alındığında bunun için yaptıklarını örnekleriyle göstermiştir. Mesela bu Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi adlı kitabı biz İslam tarihi dersinde yardımcı kitap olarak yüksek lisans öncesinde talebeyken okumuş idik, ders kitabı olarak. Ve hala ben o kitabın, bu sohbeti yapmak için karıştırdığımda altı çizilmiş kısımlarının kenarına eski yazıyla bir mühim yazılmış birçok yerinin olduğunu gördüğümü söylemeliyim. Onun en önemli eserlerinden birisi Selçuklular Zamanında Türkiye adlı kitabıdır ve bu Anadolu Selçuklularının tarihidir ve bu konuda bütün dünyada başvuru kitabı olarak kazılmış, kabul edilmiş tek kitaptır diyebiliriz. Ayrıca Doğu Anadolu Türk Devletleri tarihi de onun Doğu Anadolu'nda kurulmuş işte Mengücekler, Sökmenliler, Artuklular vesaire, Saltuklular gibi haklarında fazla bilgi olmayan devlet tarihlerinde bu eserinde gördüğümüzü, öğrendiğimizi, öğrenebileceğimizi söyleyelim. Onun Orta Çağ'da Türkiye İktisadi Tarihi adlı son çalışmasını yaparken vefat ettiğini biliyoruz. Ama bunun tamamlanamadığına dair de bir bilgimiz var. Eldekilerin neşredilmesi çok iyi olurdu. Dolayısıyla Osman Turan Hoca'nın hala makaleler halinde kalmış, unutulmuş eserlerinin ortaya konulmasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve tekrarlamak istiyorum. Şunu da ifade edelim ki Selçuklu tarihi ve ondan sonra da herhalde Osmanlı tarihiyle onu sıkı bir şekilde irtibatlandıracaktı hoca ama ömrü vefat etmedi. Ben hocadan ilk defa duydum. Mükremin Halil Yınanç dermiş ki İslam tarihinde üç büyük, hatta dünya tarihinde üç büyük sülale vardır. Bunlardan birisi Ali Resul'dür sallallahu aleyhi ve sellem diyelim. İkincisi Ali Selçuk'tur. Üçüncüsü de Ali Osman'dır. Bakın bu üç büyük sülale hem dünya tarihine yön ve şekil vermiş hem de İslam'a ve İslam'ı bütün dünyaya arz etmiş bir sülaledir. Selçukluların önemini ilk defa biz hocadan anlayabildik. Resmi tarihin dışında yahut resmi tarihe yakın olarak kaleme alınmış tarihler dışında. O da şu, diyor ki Selçuklular bir İslam'ın Haçlılar tarafından ortadan kaldırılmasını önlemişlerdir. İkincisi, Haçlılar Anadolu'ya gelip de Selçuklu medeniyetini görünce geriye döndükleri zaman kendi ülkelerinde bu medeniyetin bir benzerini kurmak üzere faaliyette bulunmuşlardır. Aldıklarını, Anadolu'dan aldıklarını kendilerinde tatbik etmişlerdir. Şimdi adını hatırlayamadım, bir Avrupalı bir düşünür diyor ki Rönesans'ı İslamiyet'e borçluyuz diyor. Bu sözü haklı çıkaran bir taraftan Endülüs Müslümanları, öbür taraftan Selçuklular medeniyeti Avrupa'ya taşımıştır. Dolayısıyla hem İslam'ı korumak hem Avrupa'yı medenileştirmek çok önemlidir. Osmanlılar da işin özellikle Anadolu, Arap Yarımadası kısmının dışında ta Viyana kapılarına kadar İslam'ın bayrağını taşımış olmakla önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Ben bu sohbeti hocanın vefatına düşürülmüş bir tarih manzumesiyle tamamlamak istiyorum aziz dinleyiciler. Burada şunu da belirtmekten kendini alamıyorum. Eğer Osman Turan gibi dünya çapında bir adama biz sahip çıkamazsak kime sahip çıkacağız? Ve iki, bizim geleneğimizde böyle insanların vefatlarına dair çok ciddi tarih manzumeleri yahut mersiyeler yazılırdı. Kendisi de bir tarihçi olan Müşteba Bey'in Osman Turan hocamızın vefatına düşürdüğü tarih manzumesiyle bu sohbete son verebiliriz. Müşteba Bey diyor ki, toprağım bağrına onu da bassın. Hiç sual sormasın gelen kim diye. Şu fani alemden ebediyete verebilir miydik başka hediye? Bir hak dostu daha yola çıkıyor. Mümkün mü gözyaşı borcum ödesin? Gönül ister tarih onu da ansın. Osman Turan Bey gitti, hey desin. Kalın sağlıcakla efendim.